افتادی و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. İstanbul'dan TGRT FM stüdyolarından sizlere sesimizi ulaştırıyoruz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi ulaştırıyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bu akşam aramızda bir misafirimiz var. Benim hasreten eski öğrenci arkadaşlarımdan Kayseri'den teşrif etti. Abdurrahman Çürütlü Bey, kendisine hoş geldiniz diyorum.
Çok teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığınız için.
Evet.
Kayseri'ye çok selam ediyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir program dinledikleri için.
Abdurrahman Bey buraya kadar teşekkür etmeye gelmiş bizlere.
Evet.
Tabii sizlerin de eski dostu, eski arkadaşı, Ademlerin üyesi anladığım kadarıyla
evet.
Değil mi destekçilerinden?
Evet.
Kayseri'nin toplu Kayseri'ye de selam gönderince artık herhalde siyasete de bütün Kayserililer Abdurrahman Bey'i artık desteklerler gibi geliyor bana.
İnşallah teşekkür ediyoruz.
Evet.
Evet.
Hızlı bir giriş yaptık sevgili dinleyiciler. Ben size kısaca canlı yayın iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Telefonumuz 0212 454 5646. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Tekrar ediyorum. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam yaklaşık 4-5 hafta oldu. Geçen hafta bir ara verdik. Yavuz Sultan Selim Han ve Mısır. En son orada kalmıştık. İlk önce şunu sormak istiyoruz. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'dayken sohbet arkadaşı Hasan Can Hazretleri hakkında böyle bir rüya hadisesi var. İsterseniz onunla başlayalım.
Evet.
Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. TGRT FM dinleyicileriyle uzun bir süredir Yavuz Sultan Selim Han'la beraber sohbet ediyoruz. Yavuz Sultan Selim'i anlatıyoruz. Tabii geçen hafta çok önemli bir gündü. Malum Çanakkale zaferinin 95. yıl dönümüydü. Ve unutulmaması lazım gelen, hatta yıl boyu konuşulması lazım gelen ve o Çanakkale'yi her zaman gençlerimize gezdirmemiz gereken bir zafer ve önemli bir yer. Dolayısıyla Çanakkale'yi geçen hafta enine boyuna TGRT FM dinleyicileriyle anlatmış olduk. Bu noktada ben teşekkürlerimi sunuyorum. Yavuz Sultan Selim uzunca bir süre kaldı Mısır'da ve Mısır'da çok Kahire'de düzenlemeler yaptı. Zaman zaman Nil'i gezdi, zaman zaman İskenderiye'ye gitti, zaman zaman çok sevdiği Ravza Adası'nda kaldı ve Mısır'da uzunca bir süre devam etti. Tabi bu esnada muhtemeldir ki çok hadiseler cereyan etmiştir ama biz kaynaklara yansıyanları tabi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi sizin sorduğunuz Hasan Can'la ilgili kısım. Yavuz Sultan Selim aynı zamanda latifeyi de çok sever. Latifecidir ve bundan çok dersler de çıkartılır. Nitekim Peygamber Efendimizin de sünnetidir. Hani uygun olmayan şakalar yapılmaz, uygun değildir ama latifeyi severdi ve onun gerçek olmasına da dikkat ederdi denilir. Hani yaşlıca bir kadına, yaşlı kadınlar cennete giremez deyince üzülüyor, genç olarak gireceklerdir diyor, sevindiriyor. O şekilde dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'in de latifelerinden gerçekten çok dersler ve ibretler çıkartılıyor. Hasan Can'la ilgili zannedersem sorduğumuz rüya hadisesi bununla ilgili.
Evet.
Aslında sonradan iş oraya dönüşüyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim Mısır'dayken bir rüya görüyor. Ve o rüyayı Hasan Can'a anlatıyor. Diyor ki dün gece diyor rüyamda hocam Muhammed Bedahşi'yi gördüm. Bir beyaz kepenek giymiş ve üstüne de bir ip kuşak bağlamıştı. Bu halde gelerek yanıma geldi ve yolculuğa çıkacağını söyleyip bizimle vedalaştı. Hasan Can derhal hemen rüyayı tabire girişiyor ve diyor ki bu durum diyor şeyhin göç ettiğine delildir. Yani ahirete göçtüğüne delildir. Vefatına delildir. Zira piri fanilerin yolculuğu ahiret seferi, vedalaşmaları da o seferin ayrılığına işarettir diyor. Muhtemelen diyor hocanız vefat etti. Yavuz Sultan Selim birden huzursuzlanıyor. Canı sıkılıyor. Ve diyor ki rüyanın neticesinin yoruma bağlı olduğunu bilmez misin sen diyor. Rüyalar yoruma göre değişir. Yoruma göre hal alır diyor. Eğer hocama bir hal olursa bunu senin tabirin etkisine bağlarız diyor. Ve neticesini sen düşün diyor. Şimdi bu defa da Hasan Can endişeleniyor. Tabii şimdi doğru Selim Han böyle söyleyince acaba şeyhe hocasına bir şey olursa ne olacak? Ve Kemal Paşazade geliyor bir müddet sonra yanlarına. Yavuz Sultan Selim hemen ona diyor ki hocam ben böyle bir rüya gördüm. Ve Hasan Can da bunu böyle tabir etti. Hocama bir hal olursa ondan bunun şeyini kısas isterim diyor. Tabii Halimi Çelebi zannedersem gelen ya Kemal Paşazade bazen de Halimi Çelebi deniyor. Hasan Can'a böyle şeyle bakıyor. Sen nasıl böyle bir hata yaparsın? Nasıl böyle bir söz söylersin? Gerçekten de bir gün sonra hocasının vefat haberi geliyor.
Eyvah eyvah.
Ve bunun üzerine Selim Han ben kısas isterim diyor. Kemal Paşazade'ye söylüyor. Tabii Hasan Can çok üzülüyor. Perişan bir hale geliyor. Ve o zaman diyor ki hocanın vefat tarihi takip edilsin. Netleşsin. Eğer bizim tabirimizden sonra vefat ettiyse cezama razıyım. Önce vefat ettiyse padişahım bilir diyor. Tabii Selim Han da çok ciddi. Selim Han'ın zaten pek şakası da olmaz kolay kolay. Şakasında bile mutlaka ciddiyet vardır. O sebeple Hasan Can büyük bir üzüntü. Tabii bu üzüntü aynı zamanda böyle bir yorumdan sonra vefat ettiyse onun da üzüntüsü iki katlıyor. Ve birkaç gün sonra haber geliyor. Bu hadiseden Selim Han'ın rüyayı görmesinden bir gün önce vefat etmiş. Bir gün önce. Bu sebeple tabii Hasan Can da birkaç gün ecel terleri döktüğü için Selim Han da ona yüklüce hediyeler veriyor ve gönlünü alıyor. O şekilde bir hadise cereyan etmiştir. İşte burada çok önemli bir husus var. Rüyaları bizim Anadolu'da hayrayor derler. Yani bir şey yanlış, böyle insanı korkutucu, endişelendirici rüyalar görülür. Hemen hayrayor anlar. Ölüm gördü, sıhhate delildir derler.
Evet.
Yani hemen onu hayırlı. İşte burada da böyle bir ders de çıkartılıyor. Bir, rüyaları ne olursa olsun hayra yormak, güzele yormak. İkincisi, rüyaları herkese anlatmamak. Değil mi? Yani bilen, ehline anlatmak. Adam işte hayra yormaz, hemen onu görünüşüne göre hemen bir söz söyler, yorumda bulunur ve onun yorumuna göre gerçekleşebilir. O sebeple de burada rüyayı herkese anlatmamak, ehline anlatmak veya anlatmamak, kendisi hayra yorup dua etmek en güzeli. Yani şimdi böyle rüyayı doğru bir şekilde tabir edecekler de kalmadı. Dolayısıyla en güzeli anlatmamak. Bu tip hadiseleri anlatmamak en güzeli. Yani buradan bakın çeşitli dersler de çıkartabiliyoruz. Bir evet. hadise, belki görünüşte bir kıssa, bir hadise, ama kıssadan da hisse meselesini mutlaka çıkartmak gerekir.
Evet.
Evet.
Şimdi Yavuz Selim Han, Yavuz Sultan Selim Han Mısır'da uzun yıllar kaldı. Ama bu arada tabii İstanbul'a
uzun yıllar gerek. Deyince tabii yıllarda evet. değil. Seferin gelişi gidişi ama biraz hepsi. Söylersek ama 8-9 ay, 1 yıla yakın bir kaldı. Yıl. Evet. Kahire'de kaldı.
Evet. Peki geri dönüşünden bahsedebilir miyiz biraz? Nasıl oldu?
Nasıl oldu? Nasıl geri evet. dönüşüne bir hadiseye dayalı mı? Çünkü Selim Han gerçekten Mısır'da uzun süre kalmasının bir sebebi de var. Netice itibariyle bir büyük devlet, belki de bütün 250 senelik Memlük hakimiyetine son vermiş, bir büyük devletin hakimiyetine son vermiş, 257 senedir devam etmekte olan Memlük devleti son bulmuş. Artı Mısır yılların medeniyet yeri, medeniyet beldesi. Dolayısıyla burada Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesi lazım. Alelacele fethettin dön, orada pek çok karışıklıklar çıkardı. Selim Han birden dönmüş olsaydı pek çok karışıklıklar çıkardı. Çünkü nice teşkilatın yerleşmesi için bir zaman geçmesi gerekiyordu. Orada padişahın bulunması Osmanlı sisteminin yerleşmesi bakımından fevkalade isabetli olmuştur. Yani Selim Han'ın orada durmuş olması keyfi ve bir takım zevki, eğlencesi için değildir. Mısır'da gerçek manada Osmanlı sistemini yerleştirmiştir. Ve dolayısıyla da herhangi bir Selim Han ayrıldıktan sonra isyanlara veya Osmanlı hakimiyetine baş kaldırmaya yol açacak bir faaliyet görülmemiştir. Çünkü ortaya çıkan aksaklıkları padişah derhal zamanında ve kesin bir şekilde çözebilmiştir. Orada padişahın bulunmuş olması uzun bir müddet belki halkın Osmanlı'ya bağlılığını temin etmiştir. Hürmetini temin etmiştir, saygısını temin etmiştir. Sonra Memlük oradaki Mısır donanmasını güçlendirmiştir Selim Han. Burada bulunduğu müddet içinde özellikle İskenderiye'ye gitmiş, donanmayı yerinde teftiş etmiş, güçlendirilmesi için emirler vermiştir. Osmanlı donanmasını oraya getirttirmiş ve bir kısım gemileri orada alıkoymuştur. Çünkü özellikle Portekizliler bu bölgeyi tehdide başlamışlardı. Burayı güçlendiriyor ki Portekizlerin o bölgedeki gelişmelerine ve o bölgeyi tehdit etmelerine mani olacak tedbirleri bir an önce almış oluyor. Yani Selim Han'ın gerek Mısır'ın teşkilatlandırılmasında, gerek oranın donanmanın ve askerinin güçlü bir hale getirilmesinde aktif siyaseti olmuştur. Ve yine oradayken belki bahsetmişizdir, Oruç Reis o tarafa adamlarını göndermek suretiyle Cezayir'in Osmanlı'ya tabiiyetini, böylece Osmanlılar Selim Han Mısır'dayken Afrika'nın kuzeyinin Osmanlı'ya bağlanması gerçekleşmiştir. Keza Mekke ve Medine Şerifi Ebu'l-Berekat oğlu Ebu Nümey'i oraya göndermiş, şehrin anahtarlarını göndermiş ve böylece Hicaz'ın Osmanlı idaresine girmiş olması sağlanmıştır. Yani bir taraftan da o çevre bölgelerin Osmanlı'ya, Yavuz Sultan Selim Han'a gelerek artık Mısır'ı aldıkları için Memlüklere tabi olan yerler Osmanlılara bağlılıklarını arz ederek Osmanlı hakimiyetine tanımaya başlamışlardır. Dolayısıyla Selim Han'ın orada uzun süre durmuş olması pek çok bakımdan devletin lehine neticeler vermiştir. Şimdi herhalde benim sorumu unutmadınız falan evet, diyeceksin. Çıkışına uzunca bir süre kaldığı zaman da tabii asker artık yoruluyor. Evet. Yani ne zaman dönecek memleketine? İstanbul'u da özlüyorlar. Mısır alışık olmadıkları bir yer, alışık olmadıkları bir iklim. Burada acaba bir kış daha mı geçirecek Selim Han? Artık asker geri dönüş şeyine başlıyor, moduna giriyor diyorlar ya şimdi evet. yani böyle bir geri dönüş ne zaman olacak, ne olacak? Çünkü Selim Han'da en küçük bir hareket yok. Yani devam ediyor teşkilatlar. Sanki merkez İstanbul değil de Kahire'ye döndü Osmanlı merkezi. Ortada böyle de bir fiili durum var. Ve dolayısıyla da nasıl Selim Han'a da hadi bakalım dönelim diyecek adam zor çıkar, bunu görüyoruz. Birkaç haftadır sevgili TGRT FM dinleyicileri de herhalde anlamış durumdadırlar. Selim Han'a öyle hadi buyurun padişahım gidelim demek fermana mahsus. İş yine Kemal Paşa Zade'ye düşüyor. Evet. Kemal Paşa Zade'ye. Kemal Paşa Zade tabii zaman zaman devamlı padişahla sohbet ediyorlar, kitap okuyorlar. İlmi mütalalarda bulunuyorlar. Padişahın yanına geliyor. Teşkilatla ilgili işlerde kendisine soruyor dini meselelerde. Fetvalarını alıyor. Dolayısıyla bir gün Kemal Paşa Zade yanına geldiği zaman böyle gelmiş. Selim Han ona soruyor. İlde ne var ne yok diyor. Yani ortalıkta ne oluyor, ne dönüyor, neler duyuyorsun falan diye böyle bir sormuş. O da diyor ki padişahım diyor. Yanımıza gelirken diyor bir çeşme başında 3-5 yeniçeri vardı diyor. Bir türkü mırıldanıyorlardı diyor. Bir şiir söylüyorlardı diyor. Böyle bir şeyler söylüyorlardı. Ne diyorlardı diyor şimdi Selim Han'a bir şeyi böyle söyleyince ne söylüyorlardı, ne diyorlardı falan. O da diyor ki ne mis kaldı bizim mülkü Arap'ta, nice bir dururuz Şam-ı Halep'te, cihan halkı bütün ışı turapta, gel ahi gidelim Rum illerine diyorlardı diyor. Ne mis kaldı bizim mülkü Arap'ta, daha bu Arap mülkünde neyimiz kaldı bizim, ne bekliyoruz? Ne mis kaldı bizim mülkü Arap'ta, nice bir dururuz Şam-ı Halep'te, Şam ve Halep'te daha ne bekliyoruz? Cihan halkı bütün ışı turapta, bütün cihan halkı senin adaletli gölgen idaresinde neşeli, sevinçli, asude hayatlarını idame ettiriyorlar. Gel ahi gidelim Rum illerine, gel ey kardeş Rum illerine doğru gidelim diyorlardı diyor.
Bu da herhalde da güzel bir dönmek
değil mi? Evet. Şimdi Selim Han şöyle bir düşünüyor bir müddet. Gidelim öyleyse diyor. Ve işte bu hadise anlatılır tarihlerde. Selim Han'ın geri dönüşüne ilk böyle bir sebep olması bakımından bu hadise nakledilir. Ondan sonra da hazırlıklar başlamıştır. Ve o hazırlıkların akabinde de ordu geri dönüşe geçer. Fakat geri gelirlerken bir müddet yine beraber at başı geliyorlar. Bir ara Selim Han Kemal Paşa Zade'ye soruyor. Senin diyor hocam Molla Lütfi neden öldürüldü diyor. İkinci Bayezid döneminde evet. Molla Lütfi büyük alimdir. İkinci Bayezid döneminde öldürülmüştü. Kemal Paşa Zade'nin de hocasıdır. Neden diyor öldürüldü diyor. O da diyor ki hocam diyor çok latife yapardı. Aynalı sözler söylerdi. İki tarafa da çekilebilir. Farklı sözler, söyleyişler söylerdi. İnsanlara bazen ters gelirdi bunlar. Çekemediler, yanlış anladılar, yanlış naklettiler, padişaha gammazladılar ve zavallının ölümüne sebep oldular diyor. O böyle aynalı ifadeler yapardı diyor. Hani madalyonun iki yüzü değişik söylemelere sebep olan ifadeler vardır. Selim Han diyor ki sen böyle söylemez misin diyor. Sen de bir şey söyle de biz de duyalım diyor. Senin diyor hiç böyle bir adetin yok mu? Söyleyişin yok mu? O zaman Kemal Paşa Zade diyor ki padişahım diyor biz geçen gün sıramızı savdık. Sıra size geldi. Yani o şiiri söyleyen sendin değil mi diyor. Bize yutturma. Evet bendim diyor Kemal Paşa Zade de. Şimdi şiiri söyleyen aslında irticalen orada Kemal Paşa Zade'ydi. O söyledi. Şiir ondan çıktı ama kendine yeniçerilerden duydum. Türk şiir söylüyorlardı diyerek Selim Han'a bir latife yaptı ama Selim Han da bak yutmadım diyor. Yani o sensin yutmadım şimdi hani padişahı da atlattık falan olmasın gibi kendisine bunu söylettiriyor. Biz diyor sıramızı savdık diyor. Sıra sende diyor. Padişah da ona 500 filori veriyor o şeyi dolayısıyla. Gerçekten yani alimlerle böyle muhabbetleri, sohbetleri, tatlı şeylerini gördüğümüz zaman çok güzel menkıbeler, hadiseler bunlar. Yani bir Yavuz Sultan Selim'in bir Kemal Paşa Zade ile bu şekilde sohbeti. Ki yine geri gelirken onunla bir hadisesi daha cereyan eder. Mesela Yavuz Sultan Selim'in yine yağmurlar yağmış. Beraber sohbet ederek geliyorlar. Selim Kemal Paşa Zade'nin atının ayağı bir çukura giriyor. Ve at birden böyle ürküp ayağını çekince, ani bir çukura girip ayağını çekince, oradaki çamur Yavuz Sultan Selim'in kaftanını perişan ediyor. Çamur içerisinde bırakıyor. Tabii böyle bir hadiseye sebep olunca Kemal Paşazade çok üzülüyor. Çok böyle üzüldüğünü belli ediyor tabii. O zaman Yavuz Sultan Selim Han diyor ki, üzülmeyin hocam. Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir şereftir. Öldüğümüzde bu çamurlu kaftanı üzerimize örsünler diyor, çıkartıyor, görevlilere veriyor. Şimdi bugün Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesini ziyaret edenler kabrinin üzerinde sandukasında bu çamurlu kaftanı görürler. Yani ben bazen değişik yerlerde ifadelerim de, Yavuz Sultan Selim'in türbesi sadece bir türbe değil, bir mekteptir derim. Abdurrahman Bey öyle yani, bir gerçekten bir mektep hüviyetindedir. Bugün ilme, alime hürmeti, kıymeti bundan daha büyük bir hadise gösterebilir mi? Dünyanın en büyük cihangirlerinden bir tanesi, en büyük cihangirlerinden bir tanesi ve bir alimin atının ayağından sıçrayan çamurlar elbisesini kirletmiş ve o elbisesini sandukasının üzerine konulmasını vasiyet ediyor ve 400 küsür yıldır onun sandukasının üzerinde bu şey duruyor. Bizim böyle açık hava müzelerimiz çok. Çok fazla. İşte Çanakkale'de de bunlara değinmiştik. Çanakkale'yi bir açık hava müzesi gibi kullanmalıyız, değerlendirmeliyiz. Birlik, beraberlik açısından ve nice sebeplerini aktarmıştık. Bakın, alime ve hocaya kıymeti bundan daha güzel bir şey gösteremez. Hadise olamaz gösteren. Oraya senede bir kez talebelerini böyle sur içi gezdirecek öğretmenler, hocalar. Senede bir kez şöyle sur içini gezdirecekler. Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii şöyle. Ve Yavuz Sultan Selim'in orada işte bir Yavuz nasıl oluyor Sultan Selim Han? Nasıl Yavuz Sultan Selim Han oluyor? Nasıl büyük cihangir oluyor? İşte bunları orada anlatacaklar ve gösterecekler. İlme kıymet verirsen yücelirsin. Alime değer ve kıymet verirsen yükselirsin, büyürsün. Yani büyük kılan hususiyetleri bizim orada talebelerimize nakletmemiz, anlatmamız lazım. Yoksa okulda çocuk birbiriyle böyle vuruşurken, kırışırken, konuşurken tesiri olmaz. Bazı hadiseler bin kat daha tesirlidir. Burada atom bombası gibi tesir eder. Yani yerinde görmek, onu orada şu hadiseyi görmüş olmasının tesiri çok büyük olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok mühim bir hadise.
Çok, çok doğru hocam. İstanbul gerçekten bu konuda çok zengin bir tarihi var.
Evet.
Yani her adamından hemen hemen
bu tarih fışkırıyor. Öyle dersler evet veriyor. Çok doğru. Selim Han'ın Kahire'den ayrılışında bir hadise daha var. Onu da anlatalım. Herhalde bu da biraz şiddetine gidecek ama
evet.
Onu da anlatalım. Önemli bir hadise. Kahire'den ayrılmışlar. Geliyorlar. Yanında Vezir-i Azam Yunus Paşa var. Yunus Paşa ile beraber atbaşı konuşarak geliyorlar. At yürüyerek yan yana. Ve böyle Kahire çok uzakta silüet halinde artık seziliyor. Geride kalmış yani. Artık varoşlarından da çıkmışlar. Uzaklaşmışlar. Şehir uzaktan görülüyor. Demek ki böyle bir tepe noktada Selim Han şöyle atını geriye çeviriyor. Kahire'yi süzüyor ve diyor ki yanındaki Yunus Paşa'ya, işte diyor Kahire'de ardımızda kaldı diyor. Arkamızda kaldı, Kahire'den çıktık. Şimdi Yunus Paşa birden diyor ki, ne yazık ki diyor, bir Çerkez'den aldık, bir Çerkez'e verdik diyor. Vurun bunun boynunu deyince orada Yunus Paşa'nın kellesi aşağı düşüveriyor anında.
Evet.
Yani o noktada hemen onun hatta sinirinden uzunca bir sürede yanında götürüp sonra defnettiriyor. Şimdi ilk planda böyle çok sert, çok ters gibi gözüküyor hadise. Bazen böyle hani Selim Han çok acaba böyle gaddar mı gibi de hatıra gelebilir Selim Han için. Şimdi Yunus Paşa'yı Mısır fethedildiği zaman önce Mısır'ın valiliğine getiriyor Selim Han. Mısır valisi. Herkes Mısır valisi olmak ister. Çünkü zengin bir beldedir. Mısır valisi olmak ister. Osmanlı'da da herkesin böyle Mısır valisi olmak arzusundadır. Fakat bir müddet sonra rüşvet ve irtişa haberleri geliyor Selim Han'ın kulağına. Bunun üzerine Yunus Paşa'yı görevden alıyor. Fakat yine vezir-i azamlığa getiriyor. Yani vezir-i azam yapıyor onu. Ondan sonra da hayır bayı veriyor Mısır valiliğine. Çerkez daha önce Selim Han'la Mercidabık Savaşı'nı müteakip Selim Han'ın hizmetine katıldı, girdi. Hatta savaşta da biraz geri durmuştu. Önceden anlaştığı ifade edilir hayır bayın. Şimdi o kadar tesirinde, etkisinde kalmış ki Yunus Paşa, o kadar alınmış, o kadar üzülmüş, canı sıkılmış valilikten alınışına, Selim Han'ın o gülen yüzüne, o sözüne aldanıyor ve diyor ki ne yazık ki bir Çerkez'den aldık, bir Çerkez'e verdik. Şimdi bakın, koskoca Mısır Osmanlı'nın olmuş. Mısır ülkesi. Suriye ülkesi Osmanlı'nın olmuş. Hicaz bölgesi Osmanlı'nın olmuş. Bütün bunları yok sayıyor. Niye? Ben Mısır valisi olamadım diye. Hırsı görüyor musun? Hırs. Mısır valisi olamadım diye neredeyse üç kıta denilecek yer Osmanlı'nın hizmetine alınmış. Adam bunu yok sayıyor.
Küçük görüyor.
Küçük görüyor. Ben olamadım. Evet. Benlik. Yani Selim Han'ın aslında bazen az bile diyesi geliyor insanın böyle şeyleri görünce. Ve o hayır baydır ki, o hayır bay Osmanlı'ya Canberde Gazali'yi isyan ettiği zaman sahip çıkmıştır. Ve Osmanlı orduları gelinceye kadar onu oyalamıştır. Hareketini engellemiştir. Ona katılıp güç vermemiştir. Selim Han çok iyi de adam tanıyor. Yani fevkalade adam seçiminde, adam değerlendirmesinde fevkalade dikkatli olduğunu ve de isabetli olduğunu görüyoruz buradan. Belki de Yunus Paşa isyan mı derdi? Hatta bazen bir iki kişiye kızıyor. Bir iki tane devlet adamına kızmış. Neyse siz diyor benden bulmayın diyor. Kanuni döneminde öldürülecektir onlar. Böyle ifadeleri var. Yani siz benden bulmayın diyor. Cezanızı görürsünüz diyor. Kanuni döneminde adamlar idam ediliyor. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın firaset dediğimiz gerçekten buna firasetinden müminin sakınınız derler ya, yani seziş gücü, kalp gözü çok açık padişahlardan bir tanesi Selim Han. Onun için yedi evliya kudretinde padişah falan da derler tarih kitaplarında, böyle geçer. Bu yönleri de özellikleri de farklı bir padişahtır.
Hatta şu da söylenir, belki ileride siz söyleyeceksiniz ama ben hatırlatmış olayım. Mukaddes emanetler İstanbul'a getirildiğinde orada bizzat kendisi de herhalde Kur'an-ı Kerim okuyanlardan birisi. Yanlış hatırlamıyorum.
40. kişi olarak kendini kabul ettiği, oranın hizmetkarı olarak padişahların kendini Yavuz Sultan Selim'in ifade edilir. Mukaddes emanetleri getirdiği zaman has odayı, bugünkü Topkapı Sarayı'ndaki has odayı yaptırıyor. Özel olarak oraya yerleştiriyor. Ve 40, oranın mevcudu 40'tır. Birincisi de padişah olarak ifade edilir. Yani oradaki mukaddes emanetlerin kendisini bir hizmetkarı, hizmetçisi olarak gördüğünün işaretidir bu onları. Ve orada 24 saat Kur'an-ı Kerim okutturuyor. Bu da Yavuz Sultan Selim'den kalma bir adettir. Bugün de devam ediyor belli bir şekilde.
Herhangi bir kesinti oldu mu hocam zaman içerisinde?
Yani bir müddet oldu. Daha sonra Özallı yıllarda yeniden başladı. Hatta Yahya Kemal bir defasında, demek ki o dönemlerde de, Cumhuriyet dönemlerinde de uzun bir müddet devam ettiği anlaşılıyor. Topkapı Sarayı'nı gezerken kulağıma bir ses geldi diyor. Kulağıma bir ses geldi. Ve dikkat kesiliyor. Has odadan Kur'an-ı Kerim okunması geliyor. O zaman diyor bu milletin nasıl ayakta durduğu temel hususiyetlerden biri olarak gösteriyor bunu. Orada çok güzel onun ifadeleri var. Şimdi hatırımda değil ama milletin temel direklerinden, temel hususiyetlerinden bu millete güç veren, kudret veren, zindelik veren en önemli bir husus olarak değerlendirmiş onu. Gerçekten çok önemli bir husustur. Yavuz Sultan Selim'den sonra işte şu kadar küsur yıl devam eden, 400 küsur yıl devam eden bir adet, kesintisiz. Yani oradaki kesintiyi de artık kesinti kabul etmemek lazım. Bazı şeyleri hani istisnalar kaideyi bozmaz diye de bir şey var. Mühim olan onun devam ettirilmesidir. Evet. Eğer devam ettiriliyorsa aradaki kesinti bazen önemli görülmeyebilir.
Evet. Osmanlı'yı Osmanlı yapan değerlerden biri de belki bu. Yani değerlere mukaddes şeylere
kıymet vermek.
Çok hürmet ve edeple sarılması. Evet hocam. Hocam isterseniz kısa bir ara verelim.
Peki.
İkinci bölümü tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının ikinci kısmında beraberiz. Programı sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Hocam, birinci bölümün sonunda hatırımıza bir sual geldi. Yani tarihimizin tabii böyle hep çarpıtıldığı için insanların zihinlerinde bazı şeyler kalıyor tabii. Yani sorsanız herkes tak o şeyi söyler. Mesela bir Yavuz Sultan Selim Han'a atfedilen bir resim var. Kulağında küpeli şekilde Mısır'da taktığı. Böyle bir şey söyleniyor.
Evet.
Bunun hakkında biraz bilgilendirir misiniz bizleri?
Küpe hadisesini Mısır'la özdeşleştiriyorlar. Şöyle ki tabii oradaki hata fotoğraftan doğru, resimden doğru kaynaklanıyor. Ve resmi yapan bir Macar ressam. Macar ressam Yavuz Sultan Selim Han'ın bu resmini yapmış. Şimdi bu resim Yavuz Sultan Selim Han'ın mıdır, değil midir? Tartışılan nokta bir bu. İki, bu resim bugün bazı tarihçiler tarafından Şah İsmail'in ifadesiyle söyleniyor ve fotoğraf da resim de Şah İsmail'e atfediliyor. Böyle de bir durum var. Üçüncüsü, küpe hadisesi yıllardır Selim Han'a yakıştırılmıştır. Yani Selim Han bu küpeyi takmıştır denilir. Neden takmıştır? O tartışılır. Bazı şeyler, ortada bir fotoğraf vardır ve fotoğrafı siz yorumlarsınız. Yorumlarsınız. Şimdi fotoğrafta küpe olmasaydı Yavuz Sultan Selim Han'ın küpe taktığına dair hiçbir yerde hiçbir yazı göremezdiniz. Çünkü yok. O zaman olanlar niye oldu? Ortadaki resimden, ressamın o çizdiği resimden kaynaklandı ve küpeyi insanlar yorumladı. Nasıl yorumladı? Şöyle yorumladılar. Selim Han Mısır'a gittiği zaman işte Mekke ve Medine'nin anahtarları geldiğinde Mısır'da köleler küpe takardı. Ve Selim Han da biz de o beldelerin kölesiyiz, kulu ve kölesiyiz, hizmetkarıyız diye birkaç gün küpe taktı ve çıkarttı dediler. Yani bu Osmanlı döneminde ve kaynaklarında olan bir hadise değil. Bu Cumhuriyet döneminde yazılmış, biraz da padişahı böyle yüceltmek için yazılmış kitaplarda kullanılıyor. Peki gerçek mi? Değil. Yani bana göre bir küpe hadisesi gerçek değil. Yakıştırılmış bir hadise. İnsanlar ressamın fotoğrafına bakarak böyle yorumlamışlar küpe meselesini. Evet. Peki ressam nereden çıkarttı? Şimdi orada biz anlattık, Mekke ve Medine'den mukaddes emanetler geldiği zaman Kabe'nin süpürgesi de vardı. Ve Kabe'nin süpürgesini Selim Han başının üzerine koydu. O süpürgeyi başının üzerinde sorguç gibi kavuğuna taktı. Ve ondan sonra Osmanlı kavuklarında sorguç, süpürge şeklinde sorguç oldu. İşte o hizmetkarlığı gösteriyor. Mekke ve Medine'nin hizmetkarlığını o gösteriyor. Şimdi Macar ressam bunları neye göre çizdi? Bunu bilemiyoruz. Şayet bunu bilseydik daha iyi yorum yapardık. Ancak Macar ressamın fotoğraftaki hataları bununla bitmiyor. Yani sadece küpe değil. Mesela Yavuz Sultan Selim'in boynunda biraz daha süslü şeyler var. Böyle
kolyeler
var. Şimdi Selim Han ise en sade padişahtır. Yani şeyle uyuşmuyor, şahsiyetiyle uyuşmuyor. Böyle kolye, bir takım şeylere, süse meraklı olur. Dersin ki olabilir. Halbuki bu padişaha uymuyor. Padişahın bizim bildiğimiz şahsiyetine en sade bir padişah, en süslü bir padişah gibi gösteriliyor. Bu noktada uymuyor. Üçüncüsü, bir de tacı uymuyor. Başındaki taç 12 dilimli. Yani Safevilere özgü bir taç. İran tacına benziyor. Bu noktaya da baktığımızda şimdi üçüncüsü işte taç uymadı, kolye uymadı, küpe uymadı. Yani ressam...
Bıyık hiç uymadı.
Bıyık uydu.
Uydu mu?
Şimdi oraya geçeceğim ben. Peki. Yani ressam üzerindeki bazı şeyleri özellikle bak bunlar ekstra şeyler. Ekstra. Yani nedir? Bunlar Selim Han'ın kendinden olan şeyler değil. Kavuğunun da o üzerinde yerleştirdiği taç. Kırmızı. Sen evet. bize fotoğrafta gösteriyorsun. O taç. Şimdi bunu resmine bakanlar görürler. O 12 dilimli. 12 dilimli olduğu için Safevi tacıdır. O uymadı. Kolye uymadı. Küpe uymadı. Ama bütün bu uymayanlar Yavuz'un kendinden olan değil. Kendinden olmayan. Ressamın muhayyilesinden çıkmış şeyler. Gelelim Selim Han'a. Yani burun. Kavisli. Uyuyor mu Osmanlı şeyine? Uyuyor. Osmanlı padişahlarının yapısına uyuyor mu? Uyuyor. Yavuz Sultan Selim'in bıyığı Akıncı bıyığı gibidir derler. Çünkü hep seferlere gider. Bu tip bıyık bırakmak caizdir. Hani bazısı der böyle uzun bıyık bırakır mı falan diye. Akıncıların bıyığı pala bıyık olur. Uzatırlar böyle kavisli bir şekilde ve Akıncı bıyığı gibidir. Selim Han'ın bıyığı da böyleydi der. Kaynaklarda yazar. Üç, yüzü kemiklidir. Ve değirmidir. Uyuyor mu? Uyuyor.
Evet.
Bakın şimdi yüz hatları, bıyıkları, burun yapısı uyuyor. Peki Selim Han'da sakal var mı? Yok. Sakalsızdır denir. Selim Han sakalsızdır. Yani Selim Han'ın ressam Selim Han'ın şahsi özelliklerini biliyor. Osmanlılarda şemailnameler vardır. Padişahın bıyığı, kaşları, yüzü, göz rengi, kemikli olup olmaması, boyu, bütün yapıları anlatılır. Şimdi bunları asılları uydu. Dolayısıyla resim Selim Han'ın değildir diyemeyiz. Şah İsmail'e, Şah İsmail'e atfedemeyiz. Şah İsmail'e atfedenler sadece başındaki o 12 dilimli şeyine bakarak, takkeye bakarak bunu söylüyorlar. Tacına bakarak bunu söylüyorlar. Ben talebelerime Şah İsmail tarihini, Hasan Rumlu'nun Şah İsmail tarihi diye bir eseri var. Bunu Şah İsmail'i seven bir kimse bu eseri çevirdi. Şah İsmail'in tarihçisi üzerine de fotoğrafını koymuş. Ben talebelerime buyurun diye gösterdim. Bu resim Yavuz Sultan Selim'e atfedilen resme benziyor mu? Getirdim kitabı ve talebelerime gösterdim. Hepsi hocam alakası yok dediler. Alakası yok. Bıyık ona benzemez. Yüzü uzun ve düz. Ondan sonra hiçbir şeyi benzemiyor. Göz, burun yapısı hiçbir şey. İşte Şah İsmail'e atfedenler bir tane başında. Başında ressam başka bir kavuk çizse bunu Özbek Hanı mı yapacaklardı? Başka bir taç otursa hayır Macar kralı mı diyeceklerdi? Başka bir taç otursa ne bileyim yani hangi devletin artık padişahına benzeteceklerdi? İnsanın biraz ciddi olması lazım. İlimde ciddiyetten uzaklaşmamak lazım. Rastgele söylememek lazım. Rastgele. Mahcup olur insan. Şah'la uzaktan yakından bir ilgisi yok. Kaldı ki Şah'ın da kulağına küpe taktığı diye bir hadise yok. Şah da kulağına küpe takmıyor. Onlarda da böyle bir gelenek yok. Hiçbir fotoğraflarında da kulağında küpeyle gösteremezler. Dolayısıyla son derece o fotoğraf meselesinde yanlış bilgiler var. Siz bir küpe sordunuz ama ben uzattım. Çünkü hata orada kalmıyor. Başka başka hatalar. Bugün internete girenler o fotoğraf Selim Han'ın değilmiş, Şah İsmail'inmiş. İnanın her tarafta bunu görürsünüz. Her yerde. Hocam. Yazılarda, internette. Şimdi internet en büyük yanlışı en çok yayan, en çok fazla kullanan bir şeye sahip oldu. Yani hata çok çabuk. Herkes bir anda yüzlerce siteye aynı hata bir anda girebiliyor ve insanları yanlış yönlendirebiliyorlar. Evet. Dikkatli olmak lazım.
Hocam teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Hocam'ın böyle bir örneği vardır. Onu hatırıma getirdi. Düğmeyi baştan yanlış iliklerseniz devamı aynen yanlış gidiyor.
Aynen
burada
öyle.
Da öyle. Evet.
Yani burada da öyle bir yanlış ifade tarzı hemen pek çok yanlışı beraberinde getirmeye başlıyor.
Evet hocam. O zaman konuyu dağıtmadan size bir sual daha tevdi edeyim. Yavuz Sultan Selim Han İstanbul'a girerken Hasan Can'la bir söyleşileri var. Bu da nakledilir kitaplarda. Biraz da bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?
Evet, Selim Han'ın gerçekten öncelikle bu seferi İstanbul'a gelişine kadar, çıkışından gelişine kadar tam 2 sene 3 ay devam etti. 2 sene 3 ay devam eden bir sefer, bakın ne kadar uzun bir sefer. Dünyanın bu büyük cihangiri 3 büyük devleti fethedip alıp gelirken 2 sene 3 ay geçmiş ve gelirken de yine pek çok imar faaliyetlerinde, özellikle giderken Şam'da Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin üzerine bir türbe yapılmasını arzu etmişti. Onun yanında bir türbe ve çok güzel de bir cami inşa edildi. Gelirken oraları gördü, çeşitli tedbirler aldı. Yine aynı şekilde İstanbul'a gelmiş oldu. Şimdi sizin sormuş olduğunuz o mesele aslında ana kaynaklarda yok. Çok anlatılır. Her yerde önemli bir menkıbesidir.
Evet.
Pek çok kitaplara geçmiştir. Ancak ana kaynaklarda yoktur. Menakıb kitaplarında vardır. Fakat özellikle orada Hasan Can'ın çok kıvrak zekasını yansıtan bir husustur o. Selim Han'ın belki sınaması Hasan Can'ın da çok kıvrak zekasını. Ben bazen talebelere bir şeyler söylerim ve ardından da derim ki siz Selim Han'a kapıcı dahi olamazsınız falan derim. Yani Selim Han'ın yanında en küçük rütbeli kimse orada bile olmanız mümkün değil diye söylerim. Yani o padişahların yanında bulunabilmek öyle rastgele insanların işine değil. Oraya kadar gelen bir insanda ilim, zarafet, çok yüksek bir sezgi, müthiş bir zeka. Yani hepsini işin içerisinde oluyor. Dolayısıyla da bu yönde baktığımızda hani bazı hadiseler kesin değildir ama çok normal hadiselerdir, olabilir dersin. Kesin değildir ama olabilir dersin. Bunlara bazıları hemen kesin yoktur böyle bir hadise, hani böyle hemen atarlar. Halbuki önce böyle bir hadisenin belki 500 tanesi olmuştur. Bir değil. Biz şimdi ikisini nakledelim burada.
Mevzu uzatmayalım ama benim de hatırıma Ulubatlı Hasan mevzu geldi.
Yani 500 tanesi evet. Olmuştur. Ama kaynaklar bunun birini yazar, ikisini yazar. Yani sizin başınızdan çok hadiseler geçer ama sen birini anlatırsın, ikisini anlatırsın, unutursun gider. Halbuki herkesin, ya hayatım roman der herkesi dinlesek, hayatı romandır herkesin. Senelerce dinlememiz lazım. Değil mi Abdurrahman Bey? Evet. Sizin de hayatınızı şimdi Tekirdağ'da kim bilir neler yaşadınız, neler yaptınız, ne hadiseler cereyan etti. Hele padişahın yanında onun veziri olacak. Şimdi Selim Han Mısır'a giderken Boğaz'ı geçiyorlar. Evet. İlk oradan başlıyor aslında. Yani Boğaz'ı beraber geçerlerken bir ara soruyor Hasan Can'a. Artık ne konuşuyorlardı, ne yapıyorlardı? Asker, ordu bir taraftan geçiyor, halk sahilleri doldurmuş, Selim Han'ı uğurlamak üzere, göndermek üzere alkışlıyorlar. Kim bilir neler düşünüyorlar. O esnada, o arada Selim Han birdenbire kayıkta Hasan Can'a yumurta sever misin diye soruyor. Hasan Can da Beli Sultanım diyor ve devam ediyorlar konuşmaya. O kadar, o soru orada kalmış. Sonra yine diğer mevzular devam etti deniyor. Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. 2 sene 3 ay. Nereleri fethetmişler, almışlar, nelerle uğraşmışlar ve gece geçiyorlar. Neden gece geçtiklerini onu biraz sonra anlatalım. Gece yine karşıya geçerlerken şeyin ortasında, yine Boğaz'da birdenbire hangi konunun arasındaysa onu zaten öyle bir sorar ki o hatıra gelmez. Öyle bir esnada. Zaten normalde sorsa gelmez. 2 sene 3 ay sonra ne gelecek? Birdenbire nasıl diyor. Rafadan Sultanım diyor. Yani müthiş bir 2 sene 3 ay sonra müthiş bir. Burada Hasan Can'ın hazır cevaplılığı, unutmaması, müthiş zekası, onlar gösteriliyor. Yine bununla ilgili belki daha bir hadise vardır. Ben onu anlatırım böyle talebelere, oradan doğru da söylerim. Şimdi bir gün Selim Han'a şairin bir tanesi kaside yazmış. Onu öven bir kaside ve getirmiş. Selim Han'ın huzurunda okuyacak. Çünkü eskiden şairler bir padişaha veya bir paşaya bir kaside yazıp sundukları zaman veya başka illa onu öven olmayabilir. Herhangi bir kaside yazıp ona atfettikleri zaman o ilk onun huzurunda okurlardı ve bahşiş alırlardı. Evet. Bu meşhur bir hadisede. Bir eser yazar, eseri eğer padişaha ithaf ettiyse ilk ona, ilk nüshasını ona hediye eder ve bahşiş alır. Dolayısıyla şiir çok yaygındır, yaygınlaşmıştır. Bu sebeple Osmanlı'da divan şiirinin çok fazla ilerlemesi böyle hediyelerdendir, caizelerdendir. İlk de Peygamber Efendimiz vermiştir, sünnettir bu. Şimdi şair Hasan Can'la beraber otururlarken geliyor ve Selim Han'ın huzurunda işte o kasideyi okuyor. Uzunca bir kaside. Selim Han dinliyor ve diyor ki bu herkesin bildiği bir şey diyor. Bunu niye okuyorsun diyor. Olur mu sultanım diyor. Bunu ben ilk defa okuyorum buradan size okuyorum ve ilk defa. Olur mu canım diyor. Herkesin bildiği diyor bir şiiri, kasideyi gelip bana okuyorsun diyor. Bu nasıl iştir diyor. Şimdi şair oldukça böyle perişan bir hale geliyor. Yalancı durumuna düşüyor. Başkasının malını çalmış durumuna düşüyor. Olamaz sultanım falan deyince öyleyse dinle diyor ve baştan sona okuyor Selim Han. Allah Allah. Adamcağız ter içinde batıyor. Mümkün değil sultanım. Ben yazdım. Başka bir yerde yok. Duymadım. Ama içinden de acaba diyor ya nasıl oluyor bu şey? Diyor Hasan Can bir de sen oku diyor. Bana inanmadı bu diyor. Sen oku diyor. Hasan Can da okuyor. Baştan sona okuyor. Artık kaç beyitlikse adam artık hani ne derler? Abdurrahman Bey Anadolu'da söz vardır. Yer yarılsa da içine girsem. İçine girsem. Adam böyle bekliyor. Yer yarılsa da içine girsem. Neyse Selim Han tabii artık daha fazla adamı üzmek istemiyor. Hadi hadi tamam diyor. Bahşişi iki katına çıkartıyor. Çünkü Selim Han bir duyduğunu bir daha hiç unutmuyormuş. Hasan Can da iki defa dinleyince unutmuyormuş. Evet bir adamdan dinledi bir de Selim Han'dan ezberledi. O da iki defa dinleyince unutmaz derler. Şimdi bazen ben bir beyit söylerim talebelere bir beyit. Biraz sonra oku bakayım. O bir beyit yok. Çok da güzel bir beyittir. Rahat söylenecek. Diğerleri öyle. Beyitin her cümlesi çok rahat söylenmez. Bunlar ağdalı, Arabi, Farisi kelimeler bol. Öyle kolay birdenbire söylenecek, ezberlenecek ifadeler değildir. Hele şiir yani kolay değildir. Onu öyle ezberlemesi müthiş bir hafızayı gerçekten gösteriyor. Yani İşte Fehim Bey sizin söylediğiniz o hadise de biraz Hasan Can'ın ve Yavuz Sultan Selim Han'ın yanındaki devlet adamlarının bu hazır cevaplılığı, iyi yetişmesi, ilmi yönleri, zekaları bunları göstermek bakımından mühim gerçekten hadiseler.
Hem hal olmuşlar birbirlerinde.
Evet.
Yek vücut, yek cihet, yek kalp.
Aynen öyle.
Çok güzel.
Şimdi gece dedik. İstersen evet, neden gece? Birden neden gece? Çünkü neticede İstanbul halkı Selim Han'ı önce İran seferine, Safeviler üzerine, sonra Mısır seferine gönderirken görülmemiş şenliklerle uğurlamıştı, dualarla uğurlamıştı. Ve Selim Han da birinde 1,5 sene sonra döndü, diğerinde 2,5 sene neredeyse, 2 sene 3 ay gibi bir zaman içerisinde geri dönüyor. Yani yıllardır İstanbul'un dışında padişah. Ve halifelik merkezini almış, artık halife, tam manasıyla halife. Osmanlılar'da halifelik ünvanını Fatih, II. Murat Han, padişahlar kullanır. Kullanır ama neticede bir halife vardır. Yani Abbasi halifesi, Memlükler'de orada bir halife. Şimdi ise o asıl halifelik merkezi tamamen Osmanlılara geçmiş. Hicaz'ın hakimi olmuş, Mekke, Medine'nin artık asli hakimi olmuş. Yani Şam'ı Halebi almış. Bu muzaffer padişah 2 sene 3 ay sonra geri dönüyor. İstanbul'da müthiş şenlikler, hazırlıklar var. Çok halk bu günü bekliyor. Belki görülmemiş şenlikler olacak, kutlamalar olacak. İşte Selim Han bunu haber alıyor, böyle bir şeyi haber alıyor, duyuyor. Ve madem böyle böyle bir hazırlıklar var, biz akşamın bu vaktinde değil, sabah girelim. Geçe doğru gelmiş, sabah girelim, Üsküdar'da bu akşam kalalım karşıya kadar diyorlar. Tabii bunu sur içindeki İstanbul halkı duydukları zaman, o gece herkes nasıl olsa sabahleyin şenlikler içerisinde padişah gelecek diye herkes uykuya varıyor vakitlice. Nasıl olsa geçmeyecek ve işte Selim Han gece o şekilde, hani bazen ifade edilirken neredeyse mahcup bir şekilde derler ya, evet, mahcup bir şekilde, biraz onu görüyor. Sanki mahcup bir şekilde geçiyor ve Topkapı Sarayı'na giriyor. Sabahleyin herkes padişahın sarayda olduğunu, girmiş olduğunu görünce bütün kutlamalar kalıyor. Yani Yavuz Sultan Selim Han şatafatı, büyüklüğü, masrafı, israfı gerçekten sevmeyen bir padişah. Bu özellikleri şimdi belki hani bu hadiseler, bazı hadiseler öyle miydi, böyle miydi falan denir. Ondan ziyade uygun muydu diye bakmak lazım. Evet. Yapar mı? Buna uygun mu? Değil mi? Uymaz. Bir hadise vardır. Bu bakarsın, yok bu buna uymaz. Hani bir şairin şiirini okursun, eğer sen o şairi çok iyi tanıyorsan, yok bu şiir onun değildir dersin. Değil mi? Ona uymaz. Bunlar önemlidir. Şimdi bu hadise de, bütün bu hadiseler, bakıyoruz Selim Han'a tıpatıp uyan hadiseler. Hani yakıştırma mı? Yakışmış denir yani. O zaman yakışmış denir. Öyle bakmak lazım. Ama eğer Selim Han böyle yapmayıp da normal bir şekilde gelmiş olsaydı, gerçekten İstanbul'da yer yerinden oynardı. Yer yerinden oynardı. Selim Han buna fırsat vermedi. Evet. Ve gerçekten hiçbir şeye sebep olmadan İstanbul'a girdi ve sarayına oturdu.
Bir derviş gibi sessizce.
Evet, sessizce.
Zaten şahsiyetinden de okuduğumuz kadarıyla anlaşılan bu. Öyle şatafatı seven bir zat değildi.
Kibirlenmekten korktu.
Kabrinde de mesela şimdi.
Evet, bir de evet, o da var. Çok önemli. Yani Abdurrahman Bey, böyle şeyler insanın kibrine de, gururlanmasına da sebep olur. Yani bir anda binlerce insan sizi size alkış tutuyor. Size alkış tutuyor. O şenlikler içerisinde giriyorsunuz. Kibre de sebep olabilir. Neticede insandır kişi. Nefsine nefis vardır herkeste, ne olursa olsun. Dolayısıyla belki bunları bile Osmanlı padişahları bir cuma selamlığına giderken halkın arasına karıştıklarında "gururlanma padişahım, senden büyük Allah var" diye bağırttırıyorlar. Çok önemli, çünkü halkın arasına daldığında halkın alkışı, halkın sizi teşhi etmesi, kutlaması ve etrafında size saygı gösterilerinde bulunması, bunların hepsi insana hoş gelecek hadiselerdir. Yani bir insana üç kişi efendim ne hoşsunuz, ne güzelsiniz, ne yakışıklısınız değil mi, ne cömertsiniz huylarını söyleyince bir anda insanın oturuşu değişiyor, bakışı değişiyor, gülüşü değişiyor, konuşması değişiyor. Yani ne oluyor? Onun için insanın yüzüne karşı övmek hoş bir şey değildir. Gerçekten güzel bir noktaya değindiniz. Doğru, bunlara da sebep olabilir. Bunları dahi muhtemelen düşünüyorlar. Evet, böylece Selim Han bir kez daha İstanbul'a girmiş bulunuyor. Belki bu noktada neler yaptı, ne faaliyetlerde bulundu diye bakacağız bundan sonra Selim Han'ı. Selim Han İran meselesini hiçbir zaman bırakmıyor. Ancak Mısır'da alınıp geri dönerken, Şam'dayken Safevi elçileri geliyorlar. Safevi elçileri Selim Han'a geliyorlar ve fetihlerini tebrik ediyorlar. Fetihlerini tebrik ediyorlar. Biz sizin bir kulunuz. Sizin adınıza İran'da, Safevi ülkesinde hüküm sürüyoruz. Yani burada gerçekten Şah İsmail'in son derece bağlı, hatta yani benim ülkem senin ülkendir, senin adına burada hüküm sürüyorum tezini söyleyebilecek kadar Selim Han'dan endişe ettiğini gösteriyor. Bir kez daha sefere getirtmemek üzere. Buna rağmen Selim Han elçilere anlaşma yapmayı istiyor. Pek yüz vermiyor. elçileri yine gerisin geriye gönderiyor. Yani her zaman için bir tehdit altında olduğunu hissediyor Safeviler. Güven vermiyor, güvence vermiyor onlara. Her an üzerine yürüyebilir. Fakat Selim Han'ın bu Mısır'dan dönüşünden sonra fetihlerini, İran üzerine hazırlıklarını yapmadığını görüyoruz. Ve hazırlıkları genelde donanma üzerine oluyor. Selim Han donanmaya çok büyük bir önem veriyor. Hatta Mısır'a giderken, Mısır seferine çıkarken Haliç'teki tersanenin 150 gözlük olmasını, 150 tezgah yapılmasını, çıkartılmasını emrediyor ve oraya 50 bin altın harcadığı rivayet ediliyor. Burada büyük gemiler yaptırtıyor. Dolayısıyla Selim Han'ın çok büyük bir sefere çıkabileceği düşünülüyor, hesaplanıyor. Bir büyük sefere. Özür dilerim. Hatta devlet adamları bu seferin Rodos adası üzerine olacağını tahmin ediyorlar. Rodos üzerine gidebileceğini düşünüyorlar. Ve bir gün donanmayı Haliç'e çıkartıyorlar. Bir manevra yaptırtmak üzere. Hatta oldu bittiyle acaba bir Rodos seferini çıkılabilir mi, düşünülebilir mi diye Selim Han donanmanın Haliç'e çıkartıldığını görünce derhal donanma komutanı Cafer Bey'in idamını emrediyor.
Yani habersizce
dışarı çıkartıldığı için habersizce, yani neticede hani zırhlı birlikler askeriyenin emri olmadan dışarı çıkar mı? Yani kendi karargahından dışarıya. Bunlar olmayacak bir hadise. Ötede de donanma sanki sefer sebebi gibi, sefer savaş sebebi gibi dışarıya çıkarılmış. Evet. Dışarıya çıkarılmış ve birdenbire kendisinden habersiz isteksiz böyle bir hareket olduğu zaman Selim Han'ın müthiş sinirlendiğini görüyoruz ve donanma komutanının idamını emrediyor. Devlet adamları buna güçlükle mani oluyorlar. Aslında ben neden idamını emretti, neden bu kadar kızdı, devlet adamlarıyla söyleşisini anlatacağım ama Fehim Bey sen kıvranmaya başladın yani. Dolayısıyla farkındayım. Herhalde bunu haftaya bırakalım hocam, evet, diyeceksin. Öyle anlıyorum. Ve TGRT FM dinleyicilerine muhabbetlerimi sunuyorum. Abdurrahman Bey'e katıldığı için hoş geldiniz tekrar diyorum. Kayserililere selam ve muhabbetlerimizi götürün diyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel bilgiler verdiniz. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, programımızın sonuna geldik. Bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımdan Muhittin Sami Yaygıngöl kardeşimiz sesimizi ulaştırdı. Misafirimiz Abdurrahman Bey, teşekkür ederiz kendisine.
Biz teşekkür ederiz böyle bir program hazırladığımız için. Devamı ve haftaya iple çekeceğiz, sabırla bekleyeceğiz sizi.
Çok teşekkür ederiz. Ben Deniz Fehim Harmanşa programı sundum. Hepinize iyi tatiller, hayırlı akşamlar efendim.